On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Turkish.
SBS Radyosu Türkçe programını dinliyorsunuz.
İyi günler. Bugün 21 Eylül 2016 Çarşamba. Bugünkü program içinde Müslüman kız çocuklarının çok küçük yaşta evlendirilmeye zorlanması konusunda hazırladığımız programı ve Türkiye gündeminde Levent Gültekin ile yaptığımız söyleşiyi dinleyebilirsiniz.
Bir yanlışlık olduğuna ihtimal vermiyorum. Amerika'da Obama'nın yani iktidarın Rusya ile anlaşmasına karşı olan odaklar çok fazla. Aynı zamanda Obama'nın İran sorununu da müzakereyle, barışçı yolla çözmesine karşı da çok direnç vardı. Neokonlar diyebiliriz, Şahinler diyebiliriz ya da başka bir odak diyebiliriz.
Ve bugün Avustralya gündeminde Levent Efe ile yapacağımız canlı söyleşiye yer vereceğiz. Burada Avustralya'nın önde gelen konularını tartışacağız, konuşacağız. Bu konuşmaya siz de katılabilir, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bu değindiğimiz konulara ilişkin toplumun sesi veya bir diğer adıyla Talkback için telefon numarası 1300-799-626. İsterseniz bize kısa mesaj yani SMS gönderebilirsiniz. Bunun için telefon numarası ise 0429-99-62-63. Ben Özen Özüner. Yayınımız Tanju Yenisey'in sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Önce bugünkü haberlerden özetler. Başbakan Malcolm Turnbull, 2018 yılının ortalarından itibaren Avustralya'nın yılda 19 bine yakın mülteciyi alacağını açıkladı. Suriye'nin Halep kenti yakınlarında muhaliflerin denetimindeki bölgede Birleşmiş Milletler ve Suriye Arap Kızılay'ına ait 31 araçlık yardım konvoyuna yönelik önceki gün meydana gelen hava saldırısının yankıları sürüyor. 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla dün başladı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaklaşık yarım saat süren bir konuşma yaptı. Başbakan Malcolm Turnbull, 2018 yılının ortalarından itibaren Avustralya'nın yılda 19 bine yakın mülteci alacağını açıkladı. Avustralya halen yılda 13 binden fazla mülteci alıyor. Turnbull bu rakamı New York'ta bulunduğu sırada ABD Başkanı Barack Obama'nın düzenlediği bir toplantıda açıkladı. Avustralya'nın alacağı yeni mülteciler arasında Costa Rica'daki mülteci kamplarında bulunanların da yer alacağı belirtiliyor. Avustralya'nın ayrıca uluslararası anlamda mültecilere destek ve barışa katkı amacıyla ek olarak 130 milyon dolar yardım önerisinde de bulunacağı öğrenildi. Başbakan Turnbull açıklamasında ayrıca 12 bin Suriyeli ve Iraklı mültecinin ek olarak alımı konusunda taahhütlerinin baki olduğunu açıkladı.
We are, as you know, we are increasing our regular refugee intake from 13,750 over the next few years to 18,750, and of course, in addition to that, there's the 12,000 refugees that we're taking.
Başbakan Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Göç Bakanı Peter Dutton'la birlikte Birleşmiş Milletler toplantısına katıldıktan sonra bir dizi üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunuyor. Dünya liderleri toplam 65 milyona yakın mülteci ve evsiz kişinin nasıl ve nereye yerleştirilebileceği konusunda görüşmeler yapıyor. Bu arada Federal Ana Muhalefet İşçi Partisi'nin önde gelen milletvekillerinden Richard Miles, Sky News'a yaptığı açıklamada Başbakan Turnbull'ın kendisinden önceki Başbakan Tony Abbott'ın verdiği sözleri yinelediğini söyledi.
It's over 3 years and it's in the context of having cut funding to the UNHCR. In terms of the humanitarian intake, I mean, I think everyone in the sector would be very surprised.
Öte yandan Avustralya'nın New York'ta yaptığı duyuruyu deniz aşırı sığınmacı merkezlerinde bulunan sığınmacı adaylarına yönelik muameleyi göz ardı ettiği gerekçesiyle eleştiren insan hakları gruplarından GEDAP adlı kuruluş, insan hakları yasal merkezi ve Avustralya Kiliseler Mülteci Çalışma Grubu ile birlikte yayınladığı açıklamada, Avustralya'nın önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda mülteci alacağı yönündeki açıklamasının Nauru ve Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'nda bulunan mülteci adaylarının gördüğü muamele ile çeliştiğini öne sürdü.
Today's announcement is nothing but a bad attempt at a cover-up. The Turnbull government has failed to find a resolution for the innocent people on Manus Island.
Get Up adlı insan hakları kuruluşu adına adı geçen kuruluşun sözcüsü Matthew Phillips konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na son kez ABD Başkanı sıfatıyla hitap eden Barack Obama, Suriye'deki iç savaşın askeri çözümü olmadığını yinelerken gerçek demokrasinin daha iyi bir yol olmaya devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı başta Suriye'deki iç savaş olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili önemli mesajlar verirken demokrasinin zorlu bir iş olduğunu, gelişmesinin nesiller aldığını belirtti ancak çabaların buna değer olduğunu kaydetti. Obama, demokrasiye yönelik gelişme olmaması halinde insanların beklentilerinin karşılanmayacağını, ilerleme olmayacağını, güçlü adımların toplumda baskıyı artıracağını ya da komşularıyla savaşa girebileceğini belirtti. Suriye'nin Halep kenti yakınlarında muhaliflerin denetimindeki Urum el-Kubra'daki Birleşmiş Milletler ve Suriye Arap Kızılay'ına ait 31 araçlık yardım konvoyuna yönelik önceki gün meydana gelen hava saldırısının yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, konvoyun gideceği yerin Suriye yönetimi ve Rusya tarafından bilindiğini savunarak, buna rağmen Suriyelilere yardım götüren görevlilerin öldürüldüğünü ifade etti. Amerikan yönetimi saldırıdan Rus savaş uçaklarını sorumlu tutarken bu konuyu doğrudan Rusya ile görüşeceklerini aktaran ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, çatışmaların durdurulması anlaşmasının çok kötü bir şekilde ihlali sonrasında Rusya ile gelecekteki muhtemel işbirliğimizi yeniden değerlendireceğiz dedi. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien de bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur dedi. Birleşmiş Milletler saldırı sonrası dün Suriye'deki tüm yardım konvoylarının faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bir yetkili ile 20 civarında sivilin öldüğü Urum el-Kubra'daki depoya ilaveten konvoydaki 31 araçtan 18'inin tahrip olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, insani yardım malzemesi taşıyan konvoya düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınarken, olayın çok kötü bir gelişme olduğunun altını çizdi.
Just when we think it cannot get any worse, the bar of depravity sinks lower. Yesterday's a sickening, savage, and apparently deliberate attack on a UN Syrian Arab Red Crescent.
Bu arada Birleşmiş Milletler saldırının sorumlusunun henüz belli olmadığını açıkladı. Yardım malzemesi taşıyan kamyonların saldırıya uğramadan önce Suriye'ye girebilmek için Türkiye sınırında bir haftadır beklemekte olduğu da gelen haberler arasında. Diğer yandan Rusya yönetimi yaptığı açıklamada hava saldırısı sonucu Halep yakınlarında vurulan ve 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan insani yardım deposu ile yardım konvoyunun sorumlusunun ne Rus ne de Suriye savaş uçakları olduğunu söyledi. Aborijin ve Torres Boğazı adalıları liderleri yerli halklarıyla ilişkilerin önümüzdeki dönemde nasıl yönetileceği hakkında Yerli Halklar ile İlişkiler Bakanı Nigel Scullion ile bir toplantı gerçekleştirdi. Magazin sitesi TMZ'nin haberine göre Hollywood'un ünlü sanatçılarından Angelina Jolie, eşi Brad Pitt'ten boşanmak üzere dava açtı. Boşanma nedeninin çocuklar konusunda yaşanan tartışma olduğu belirtiliyor.
There's a more profound feeling when I look back at all the things my wife and I have gone through, successes and failures and great passions and great fights.
Ünlü çiftin 12 yıl içinde 6 çocuk sahibi olduğu ve Angelina Jolie'nin 6 çocuğunun da velayetini istediği de öğrenildi. Haber bültenimizi Türkiye'den diğer haberlerle sürdürüyoruz. 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla Türkiye saatiyle dün akşam başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. sırada konuşma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren konuşmasında Erdoğan özetle şunları söyledi.
Sayın Başkan, değerli delegeler, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde insanoğlu bilim, teknoloji, ekonomik gelişme ve sağlık şartları bakımından tarihin en zirve dönemini yaşıyor. Ancak bu parlak tablonun bir de utanç verici karanlık yüzü var. Suriye'de, Irak'ta terörün ve savaşın kıskacında İnleyen pek çok ülkede yüz binlerce çocuk, kadın, genç ve yaşlı öldürülmeye devam ediyor. Ölüm ve zulümden kaçan mülteciler Avrupa şehirlerinde aşağılayıcı muameler ile karşı karşıya kalıyor. DAEŞ, El Nusra ve PYD, YPG gibi terör unsurları bölgedeki eylemlerini sürdürüyor. Gelecek nesillerin huzuru, refahı ve güvenliği büyük ölçüde bugünden atacağımız adımlara, alacağımız tedbirlere bağlı. Günümüzde terör örgütleri çok çeşitli yöntemlere başvurabiliyor. Türkiye olarak 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütünün başlattığı hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Bu terör örgütü 241 vatandaşımızı şehit etti. Bu darbe girişimi milletimizin demokrasisine, hükümetine, özgürlüklerine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Bu bakımdan milletimle iftihar ediyorum. Demokrasisine sahip çıktığı için iftihar ediyorum. Şayet bugün karşınızda bulunuyorsam, milletimizin işte bu cesur ve asil duruşu sayesindedir. Unutulmasın ki Türkiye'deki darbe girişimi aynı zamanda dünya demokrasisine de yapıldı. Suriye'de yaşanan insani kriz 6. yılına yaklaştı. Bugüne kadar 600 bine yakın insanın hayatını kaybettiği söylenen bu savaş yüzünden 12 milyon insan yerini, yurdunu terk etti. Bunların 5 milyonu başka ülkelere sığındı. 2 milyon 700 bini benim ülkemde. Bu insanlara karşı bizler insani ve vicdani görevimizi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada bahsettiğim rakamları uluslararası camianın uzun süredir kayıtsız ve tepkisiz bir şekilde dinlediğini biliyorum. Uluslararası toplum insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Şu ana kadar bizim faturalı olarak yaptığımız harcama 12,5 milyar dolardır. STK'lar, belediyelerimizin yaptığı harcamalar bir o kadar. Yani toplamda 25 milyar dolar gibi bir harcama yapılmıştır. Peki dünyadan size ne geldi? Şu anda çatısı altında bulunduğumuz Birleşmiş Milletler'den bize gelen destek 525 milyon dolardır. Başka? Başka herhangi bir şey yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına en fazla önem veren ülke Türkiye'dir. Bizim Suriye'nin topraklarında asla gözümüz yoktur. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye topraklarında kimsenin gözünün olmaması gerekir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından New York'ta düzenlenen mülteciler zirvesinde de bir konuşma yaptı. Erdoğan bu konuşmasında da Türkiye'nin Suriye'den gelerek ülkesine sığınan mültecilere yönelik tutumunu, yaptığı harcamaları ve Suriyeli mültecilere sağladıklarından söz ederken dünyanın bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediğini ve finansal katkıda bulunmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve Mülteciler Zirvesi'ne katılmak için gittiği New York'ta İngiltere Başbakanı Theresa May, Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed El Sani ile ikili görüşmeler de yaptı. Suriye'de PYD'nin denetimindeki Afrin ile Menbiç arasında bulunan ve IŞİD'in elinde olan El Baba düzenlenmesi öngörülen operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli planlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Olası operasyonda uçak ve tankların yanı sıra kara kuvvetlerine bağlı değişik muharip piyade sınıflarının da kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında ilgili bakanların Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya yönelik süren operasyonları ve belediyelere kayyum atanan yerleşim yerlerindeki gelişmeler hakkında bilgi verdiği belirtiliyor. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada Hakkari ve Kırsalı'nda son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar 299 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 2 Türk lirası 25 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Lisans Kurulu verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan birincilik takımları Adana Demirspor, Denizli Spor, Manisa Spor ve Mersin İdman Yurdu ile ikincilik takımları Buca Spor ve Kayseri Erciyes Spor'a 3'er puan silme cezası verildiğini açıkladı. Yarınki hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre yarın havanın başkent Canberra'da aralıklı sağanak yağışlı 6 ile 15 dereceler arasında, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 12 ile 21, Melbourne'da sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 11 ile 15, Adelaide'de parçalı bulutlu 7 ile 17, Perth'te günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 9 ile 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 9 ile 17, Brisbane'de açık 15 ile 24 ve Darwin'de de muhtemelen sağanak yağışlı ve fırtınalı 24 ile 33 dereceler arasında olacağı öngörülüyor. Haber bültenini dinlediniz. Ben Tanju Yenisey. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Özen Özüner sunacak.
Teşekkürler Tanju. Yeniden merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü program içinde Müslüman kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda hazırladığımız programı, Türkiye gündeminde Levent Gültekin'le söyleşi ve onun yorumlarını, ayrıca Avustralya gündeminde ise Levent Efe ile söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Levent Efe ile konuşmaya siz de katılabilirsiniz. Kendisiyle bugün Avustralya'daki son güncel olaylar, haberleri görüşeceğiz ki bunlardan birisi biraz önce dinlediğiniz gibi Başbakan Malcolm Turnbull'un mülteci sayısında yaptığı açıklamaydı. Bir diğeri de biraz sonra dinleyeceğiniz Müslüman kızların evlendirilmesi konusu, Müslüman kızların, daha doğrusu Müslüman ailelerin buraya entegre konusu olacak. Acaba Müslüman aileler ne kadar entegre olabiliyor, topluma uyum sağlıyor konusunu Levent Efe ile görüşeceğiz. Bu bağlamda çok ilginç bir kamuoyu yoklaması yayınlandı. The Essential diye bir kamuoyu yoklaması yapan şirketin açıklamasıydı bu. Doğrusu şaşırtı veren, beklenmeyen bir sonuçtu. Sonuç şöyle: Avustralya'daki insanların %49'u, yani neredeyse yarısı, tıpkı Pauline Hanson gibi Müslümanların Avustralya'ya alınmamasını istiyor. Müslüman göçü durdurulmalı diyor. Ve bunun daha da şaşırtıcı olan bir yanı var ki, bu grup içinde Yeşillere oy verenlerin sayısı %35, İşçi Partisi, ki genelde solcu veya sol eğilimli olarak bilinen partidir, İşçi Partisi'ne destek verenlerin sayısı %40 civarında. Doğrusu bu inanılmaz rakam hakkında belki sizin görüşleriniz nedir diye de soracağız. Levent Efe'nin görüşlerini aldıktan sonra, eğer telefonda talkback veya toplumun sesi bölümünde görüş belirtmek istiyorsanız, telefon numaramız 1300 799 626. SMS göndermek istiyorsanız telefon numarası 0429 99 62 63.
Auburn'daki Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi inşaat hazırlıkları sürüyor. İnşaata başlamak için acil yardımınıza ihtiyacımız var. Müslüman yaşlı kuşak son yıllarını huzur içinde din ve kültürlerini yaşayarak geçirmek istiyor. Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi'nin inşasına yardımcı olun. Bağışlarınızı vergiden düşürebilirsiniz. 96465972 arayın veya rahma.hker.com.au'yu ziyaret edin. Telefon numarasını yeniliyorum. 96465972.
SBS Türkçe programına istediğiniz zaman ulaşın. Herhangi bir cep telefonundan podcast aracılığıyla güncel olay ve söyleşileri ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish adresli internet sitesine gidin veya SBS Radyo uygulamasını indirin.
Şimdi sırada dünya ilamaya fırsat bulamadığımız Levent Gültekin ile Türkiye gündemi kapsamında yapılan söyleşi var.
Sayın Levent Gültekin, Dilerseniz öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava operasyonuna değinelim. Suriye ordusuna ait bir üssü vurdu ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nden ve hatta diğer ülkelerden de yanlışlık oldu. Biz orayı IŞİD hedefleri diye vurduk. Ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz şeklinde mesajlar yayınlandı. Avustralya dahil olmak üzere koalisyon güçlerinden. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Oradaki Türk varlığının da hareketlerini göz önüne alarak neler söylenebilir?
Şimdi Amerikan tarihinde buna benzer olaylar çok fazla. Ama yani benim kişisel olarak hani bu bilgi değil. Sonuçta bir yorum, his, birazcık da olup biteni okuma olarak şey aktarabilirim. Bir yanlışlık olduğuna ihtimal vermiyorum. Amerika'da Obama'nın yani iktidarın Rusya ile anlaşmasına karşı olan odaklar çok fazla. Aynı zamanda Obama'nın İran'la yani İran sorununu da müzakereyle barışçı yolla çözmesine karşı da çok direnç vardı. Neokonlar diyebiliriz, Şahinler diyebiliriz ya da başka bir odak diyebiliriz. Bu odak anladığım kadarıyla Obama'ya da bir anlamda bir gözdağı vermiş oldu. Yani bizim onaylamadığımız bir şey Suriye'deki bir çözüme dahil olmayız anlamına gelen bir mesaj içeriği taşıyor. Böyle görülüyor.
Silahların susması, ateşkes anlaşması vardı bu süre içinde. Ateşkes anlaşmasının içinde gerçekleşti bu saldırı bile.
Evet. Hem ateşkes anlaşması içinde gerçekleşti. Bu sadece ondan da bağımsız olarak düşünmüyorum ben. Mesela PYD'nin ele geçirdiği bölgelerdeki bazı binalara Amerikan bayrağı asılması meselesi de aynı odağın yaptığı iş tahmin ediyorum. Yani çok birbirine benzer bir şey.
Türkiye sınırındaki bayraklar özellikle değil mi?
Evet, Türkiye sınırında PYD'nin kontrolünde olan yerlerde biliyorsunuz bazı binalara Amerikan bayrağı asıldı. O da mesela Türkiye'ye bir meydan okumak aynı zamanda. Suriye askerlerinin yanlışlıkla, tırnak içinde söylüyorum, yanlışlıkla vurulmuş olması da bir anlamda orada bir kaosu daha da derinleştirici bir işlevi görüyor. Bunun da hem Türkiye'ye hem de o bölgedeki diğer ülkelere de bir gözdağı anlamı taşıdığını düşünüyorum. Zaten Suriye savaşını başlatan, kışkırtan bütün ülkeler, özellikle Batı, mesele Esad'dan kurtulmak istediklerini zannetmiyorum. Yani orada istikrarsız, yıkık bir ülke istiyorlardı ve onu devam ettirdiler. Yani dertler Esad'dan kurtulmak olsaydı hakikaten 5 yıl yani Esad Suriye dediğimiz ne ya nasıl bir ülke ki 5 yıldır bütün dünyaya karşı direnç gösterecek. Yani onlar hem bir taraftan Esad'ı bütünüyle yıkmadılar bir taraftan da İslamcı militanlara destek oldular. Ortada böyle bir kaos. O kaosun bütün Orta Doğu'yu böyle kasıp kavurduğu bir şeye dönüşmesini isteyen bir odak. O kimdir bilmem. Yani Obama değildir mesela bana göre. Obama hakikaten de barışçı yollarla bu sorunları çözmek istiyor. Diğer taraftan IŞİD'in Orta Doğu'da neredeyse savaşmadığı tek ülke İsrail. Böyle bir durum var. İsrail'in, Obama'nın İran'la müzakeresine nasıl karşı çıktığını da biliyoruz. Kıyamet kopardılar. Bütün Yahudi lobisini ayağa kaldırdılar. İsrail Başbakanı tavır koydu. Obama'yla neredeyse bir küslük durumu ilan ettiler falan. Orta Doğu'da bir el böyle bir kaosu besliyor. O kaosun içerisinde Türkiye de var. Yani Türkiye'nin de başına bir çorap örülmeye çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin bu Fırat Kalkanı operasyonu gittikçe derinleşiyor. 6 tankla girdiler. Şimdi yanılmıyorsam 100'e kadar çıkmış tank sayısı Suriye'de. Güç de gittikçe artıyor Türkiye'nin. 45 kilometre diyorlardı. Şimdi El Baba kadar gideceğiz. Hatta Rakka'da Amerikalılarla beraber IŞİD'e karşı savaşacağız diye. Gittikçe tempo yükseliyor Türkiye'nin. Şimdi Türkiye'de bir bataklığa çekilme durumu da var. Ben öyle hissediyorum. Yani Türkiye Suriye'de gittikçe bir bataklığa çekiliyor ve karşısında Amerika var. PYD'yi koruyucu bir, açıktan koruyucu üstlenmiş olması. Orada Rusya'nın Esad'la, İran'la anlaşıp bir Türkiye'yi de kendi yanlarına çekme. Çünkü Türkiye gittikçe Esad'la olan şeyini yumuşatmaya başladı sözünü. Dün Rusya Dışişleri Bakanı açıklaması vardı. Türkiye Esad'la tay dönük olan üslubu değiştirdi bile anlamına gelen bir açıklaması vardı. Böyle bir kaos politikası var Batı'nın. Ben Batı'daki halka da üzülüyorum. Çünkü Batı ne yazık ki bedelini terör olarak alıyor ve orada masum insanlar ölüyor. Yani buradaki kaosu beslemekten, Orta Doğu'yu daha da yaşanmaz hale getirmekten, yakmaktan yıkmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Yani Amerika bir taraftan yanlışlıkla vurdum deyip orada 100 kişiyi, işte Pakistan'da 80 kişi hatırlıyorsanız bir okul vurmuştu, yanlışlıkla vurduk demişti yine. Afganistan'da benzer olay. Hem böyle şeyler yapıyor hem de Orta Doğu'da ve dünyaya yayılan o radikal İslamizm şeyinden de güya şikayetçiymiş havası veriyor. Sen burada insanların çoluğunu çocuğunu evini yanlışlıkla yani 100 insan öldürüyorum sonra pardon diyorum. Olacak şey mi? Böyle bir şey yok ki. Rusya'nın da çok açık ve çok sert bir suçlaması var Amerika'ya karşı. Yani şahit olduk ki Amerika IŞİD'i destekliyor diye. Şimdi böyle suçlamalar var. Dünya sistemine birazcık dikkatle bakan herkes bir şey fark ediyor ki IŞİD bir yerden korunup kollanıyor. Yani tek başına radikal İslamcılar toplandılar, ellerine silah aldılar. Bu sadece böyle bir şey değil. Bir korunup kollanma durumu var. Korkunç bir kaos politikası var ve umut ediyorum ki Türkiye oradan bir felakete sürüklenmez.
Suriye'den gözümüzü yine Türkiye'nin içine doğru döndürelim. Bayram içinde bir haber yayıldı. Bild gazetesinden çıktı bu, Almanya'dan. Ve Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin kapatıldığı, işlemlerin yapılmadığı ve belirli bir süre için servis vermeyeceği şeklindeydi. Ardından iki gün geçtikten sonra da İngiltere aynı şekilde bir açıklamayla Türkiye'deki dış temsilciliklerinin işlemini durdurduğunu belirli bir süre için açıkladı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nereden kaynaklanıyor?
Baktığımızda bir terörist istihbarat aldılar, tedbir alıyorlar diyebiliriz. Fakat ben biraz önce söylediğimi tekrar edeyim. Yani bir hissimle konuşuyorum. Bu, hiçbirimizin bu konuda bir bilgisi yok. Yani Türk medyasında ya da herhangi bir medyada hiçbir gazetecinin özel bir bilgisi yoktur bu konuda. Niye böyle yapıyorlar? Ama dediğim gibi resimleri, küçük küçük parçaları bir araya getirerek bir yorum çıkarmaya çalışıyoruz. Ben genel olarak Batı dünyasında bu PYD üzerinden Türkiye'nin başına bir çorap örüldüğü kanaatindeyim. Yani işler gittikçe kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek. PYD'yi muhafaza etmeye çalışıyorlar. PYD'nin elde ettiği alanı korumaya çalışıyorlar. Ve o minval üzerine de Türkiye'yi olabildiğince böyle bir kliğin, bir şeyin tarafına itmeye çalışıyorlar. Yani bir istikrarsızlaştırma politikası var Batı'dan Türkiye'ye karşı. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'deki iktidar da bunu ne yazık ki engelleyici değil, hızlandırıcı işlev görüyor. Baktığımızda bu var. Yani ben şu pozisyona değilim, onun adını baştan koyayım. Yani bütün suçu Batı'ya yükleyenlerden değilim. Batı işte Türkiye'yi yok etmeye çalışıyor, üst takım falan değil. Şu anda Batı'nın çıkarı büyük ihtimalle Irak'tan sonra Suriye'deki Kürtlerin bir kendi alan açması, belki ardından Türkiye. O yüzden o istikrarsızlığa oynuyorlar. O istikrarsızlığın bir parçası işte Almanya'nın her gün biraz daha Erdoğan'ı Saddamlaştırma çabası. Viyana'da bu çok yoğun olarak yapılıyor. Tayyip Erdoğan'ın bir Saddamlaştırma çabası var. O çabaya matuf Batılıları, halkı, işte turizm anlamında söylüyorum, biraz daha Türkiye'den koparmak, yani çekmek geri. Her alanda bir sıkıştırma var Türkiye'ye dönük. Eğer terör saldırısıyla ilgili bir istihbarat değilse ne yazık ki böyle bir kuşkum var. Yani Batılıların Türkiye'yi Saddamlaştırmak, ardından da Iraklaştırmak gibi bir çaba içerisinde olduklarını düşünüyorum. Hatta Amerika'nın yanlışlıkla Suriye'yi vurma politikasında bu işe, bu biraz önce söylemiş olduğum Tayyip Erdoğan'ı Saddamlaştırma, Türkiye ile Iraklaştırma politikasının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir bütün içerisinde.
Sayın Gültekin, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Auburn'daki Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi inşaat hazırlıkları sürüyor. İnşaata başlamak için acil yardımınıza ihtiyacımız var. Müslüman yaşlı kuşak son yıllarını huzur içinde din ve kültürlerini yaşayarak geçirmek istiyor. Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi'nin inşasına yardımcı olun. Bağışlarınızı vergiden düşürebilirsiniz. 96465972 arayın veya rahma.hker.com.au'yu ziyaret edin. Telefon numarasını yeniliyorum. 96465972.
sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber ve güncel olayları dinleyin, haberlere ilişkin anketlerimize katılın ve radyomuzla ilişkiye geçin. sbs.com.au/turkish.
New South Wales eyaletinde bir grup öğretmen ve okul müdürü, çocuk yaştaki kızların yurt dışına götürülüp orada evlenmeye zorlandığı konusunda açıklamada bulundu. Aile ve Toplum Hizmetleri Bakanı Brad Hazard, son bir yılda en az 70 kız çocuğunun yurt dışında zorla evlendirildiğini açıkladı. Bakan bu bilgilerin bakanlığın açtığı acil telefon hattı yoluyla ve okullardaki öğretmen ve müdürler yoluyla elde ettiklerini bildirdi. Kimi durumlarda 9 yaşındaki kızların bile evlenmeye zorlandığını belirten Hazard, çocuk gelinler konusunu önemli bir sorun olarak niteledi. Hazard ayrıca bu kızların ailelerine seslenerek, "Avustralya'da yaşıyorsunuz, bu ülkenin yasalarına uymak zorundasınız," dedi. Çocukların evlendirilmesi Avustralya'da 2013 yılından bu yana yasalara aykırı olarak kabul ediliyor. Bakan Hazard, zorla evlendirilen kız çocuklarının sonunda evden kaçarak hükümetin yardımına sığındığını açıkladı.
What I'm being told by refuges where these young girls have to go to, they're getting a lot more that are just simply are no places for at the moment. That's why we approached the federal government and said we need help. All states and territories probably have this problem.
Hazard, çocukların evlendirilmesini barbarca bir kabalık olarak niteledi ve federal hükümetin bu çocukları korumak için daha fazla yatırımda bulunmasını istedi. Bakan Hazard ayrıca Müslüman toplum üyeleri, liderleri ve özellikle imamlara çağrıda bulunarak çocuk yaştaki kızların evlendirilmesini kınamalarını istedi. Hazard bu konuda susmak yerine konuşmak gerektiğini ve toplumun bunun ne kadar yanlış olduğuna ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Çocuk yaşta evlenmeye zorlanmanın ne olduğunu iyi bilen Mısır asıllı Dr. Eman Sharabim 15 yaşındayken kuzeniyle evlendirilmiş. Bugün psikoloji dalında doktorası bulunan Sharabim, çocuk yaşta evlendirilmenin kızların üzerinde derin izler bıraktığını, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan incittiğini söylüyor.
The impact is very visible and many women already in my generation and or younger would know. It's not only the impact on the physical being of the woman, but also the psychological and also the social being.
Dr. Sharabim 29 yaşındayken kocası vefat edince üniversiteye yazılmış, psikoloji dalında doktora almış ve daha sonra İdari ilimler dalında da master yapmış ve bugün Sydney'deki Göçmen Kadınlar Sağlık Merkezi'nde uzman doktor ve idareci olarak çalışıyor. Bundan 2 yıl önce başarılı Avustralyalılar listesine girmeyi başaran Sharabim ayrıca SBS'te toplum işlerinde danışmanlık yapıyor. Sharabim de Bakan Hazard gibi toplumun bu konuda konuşması ve liderlerin bu işin yanlışlığını anlatması gerektiğine dikkat çekti.
We really would like to see community leaders speaking to their communities. In most cases, those leaders will know about the situation or the case before it happens. And we would like the intervention to happen from this ground.
Dr. Sharabim, özellikle dini liderlerin bu konudaki yanlışlığa dikkat çekmesinin önemli olduğunu belirtti. Biraz önce belirttiğimiz acil telefon hattını arayan bir öğretmen, okulundaki bir kızın okuldan alınarak evlenmek üzere zorla Pakistan'a götürüldüğünü anlattı. Öğretmen, 14 yaşındaki bu kızın evlenmeye zorlanması sonucu kendine zarar verdiğini de belirtti. Öğretmen ayrıca 9 yaşındaki bir kızın da evlenmeye zorlanması sonucu büyük psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Aile ve Toplum İşleri Bakanı Brad Hazard, kızların zorla evlendirilmesinin kültürel bir sorun olduğunu ve genellikle Afrika, Arap ülkeleri ve Güneydoğu Asya'dan gelenler arasında uygulandığını belirtti.
The problem would appear to be a cultural problem. It is across a number of different cultural groups, and particularly those from Africa, Southeast Asia, the Arabic countries. It does present as an across-the-board situation. So therefore, community leaders and religious leaders certainly should be speaking up and saying, this is not something we accept in 21st century Australia.
Hazard, 21. asırda bu tür zorlamanın kabul edilemeyeceğini, toplum liderlerinin de bu konuda susmaması ve sürekli olarak konuşması gerektiğini vurguladı. Sosyal görevli Laura Vidal, zorla evlendirildikten sonra evden kaçan kızlara hizmet veriyor. Bu kızlar neden bu kadar küçük yaşta evlendiriliyor sorusuna ise bazen kültürel, bazen de aile yakınını buraya getirmek için yapılıyor diyor.
I guess the underlying reasons why the practice is in place is to uphold cultural or family expectations. On the more extreme end, you also have people who are facilitating marriage for the purposes of immigration, as well as financial gain.
Avustralya Federal Polis yetkilileri son bir yıl içinde çocuk yaşta evlilik konusunda 69 davaya baktığını açıkladı. Yetkililer bu sayının giderek arttığını ve son bir yıl içinde iki katına çıktığını söylüyor. Afgan toplumundan Ali Nabizade, zorla evlendirmenin ilerideki yaşlarda da yasalara aykırı olduğunu hatırlatıyor ve kendi toplumunda 18 yaşındaki yetişkin kızların da bu yolla evlendirilmeye çalışılmasının yanlış olduğunu söylüyor. Avustralyalı Müslümanlar Kurumu Başkanı Kaiser Tread, İslami kurallara göre evlilikteki ilk şartın kabul etmek olduğunu ve zorla evlendirmenin yanlış olduğunu bildirdi.
Auburn'daki Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi inşaat hazırlıkları sürüyor. İnşaata başlamak için acil yardımınıza ihtiyacımız var. Müslüman yaşlı kuşak son yıllarını huzur içinde din ve kültürlerini yaşayarak geçirmek istiyor. Gelibolu Rahmet Yaşlı Bakım Evi'nin inşasına yardımcı olun. Bağışlarınızı vergiden düşürebilirsiniz. 96465972 arayın veya rahma.hker.com.au'yu ziyaret edin. Telefon numarasını yeniliyorum. 96465972.
Small businesses are the backbone of Australia's economy. From food trucks to broadband solutions, from fashion to fruit and vegetables, SBS meets the people behind Australia's multi-billion dollar industry. Watch the new series, Small Business Secrets, Sundays 5 p.m. on SBS.
Ve değerli dinleyiciler, Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Biraz önce çocuk yaşta evlendirilmek üzere yurt dışına gönderilen kızlar konusundaki programı dinledik. Onunla başlayalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, dinlerken insanın gerçekten içi kararıyor. Çok açık konuşmak lazım. Burada ağırlıklı olarak işte Arap ülkeleri, Pakistan, Afrika evet. ülkelerinden de yalnız o haberde Türkiye'nin de adı geçiyor. Hem bizim toplumumuz için hem de adı geçen öteki toplumlar için çok ciddi bir şey. Avustralya yetkilileri ciddi bir beklenti içerisinde ve üstlerine alınmama tavrına girmemeleri gerekiyor. Maalesef yine olacak olan o. Kimse üstüne alınmayacak bu konuyu. Biz yapmıyoruz, bizde olmuyor gibi. Halbuki bal gibi oluyor ki buna benzeyen başka konularda kız çocuklarının sünnetinde, ev içi taciz olaylarında ve Avustralya gelenekleriyle, yaşantısıyla bağdaşmayan bir sürü konuda başı sıkışan ya da yetkililerle, polisle başı derde giren biz kültürümüzde vardır gibi anlamsız bir şeye sığınıyorlar. Ve bir yandan da Avustralya'nın yarısı buraya Müslüman gelmesin artık demeye başladı. Yani
ben de ona geleceğim biraz sonra.
Bu kadar aymazlık olmaz. Bunca yılın umursamazlığı, başka tarafa bakma tavrı bilmem ne. İş buralara kadar geldi. Herkes takkeyi koysun önüne öyle bir düşün.
Ama herkesten önce biraz önce hem bakanın hem diğer yetkililerin de söylediği gibi özellikle imamların, toplum içindeki imamların bu konuda konuşması gerekmiyor mu? Bu konuda vaaz vermesi gerekmiyor mu? Veyahut da toplumun ileri gelenlerinin?
Toplumun ileri gelenlerinin sadece kendi toplumumuza bakalım. Yıllardır herkesin ilgisinin nerede olduğunu hep burada konuşuyoruz. Yani imamlar olsun, öteki dernek başkanları, toplum kuruluşları, buradaki Türkiye'nin temsilcileri, yani başımız bütün bütün derdimiz Türkiye olunca böyle şeylere ne zaman kalıyor, ne ilgimiz var? Sonuçta buralarda da tosluyoruz. Bu ezelden beri yaptığımız bir yanlışlık. Tabii ki toplumun kanaat önderlerini, herkesin böyle konularda bir fikir üretmesi, çözüm üretmesi ve yetkililere yardımcı olması ki toplumun uyumu daha kolaylaşsın. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar olduğu açık.
Şimdi siz biraz önce bahsettiniz. Benim de şaşırarak sonuçlarını okuduğum Essential adındaki şirket tarafından yapılan kamuoyu araştırması var. Buna göre halkın yarısı Müslümanların göçüne karşı çıkıyor. Sonuçların yine çok ilginç bir yanı da genellikle sol eğilimli olarak bilinen İşçi Partisi ve Yeşiller Partisi'ne oy verenlerin %35 ve 40'lık gibi bir bölümü bu görüşü savunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tabii o araştırmada bir ön yargı var mı? Nasıl bir sorularla girdiler? O konuda ben çok net olamıyorum. Bir ön yargı olabilir ama sonuç nereden bakılırsa bakılsın son derece ciddi. Ve böyle şeyleri biz ciddi bir şekilde hep Avrupa'da olur, burada olmaz diye düşüne düşüne geldik buralara. Şu an tamam, hükümet olsun, genelde siyasi çevreler bu tür eğilime hemen girmeyecek. Ama yani Türkiye'den artık işte Müslüman göçmenleri almayacağız diye bir şey olabileceğini düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor. Buralara gelmesi Avustralya'nın çok ciddi bir şey. Tabii balık baştan kokar. Birileri senatoda çıkıp açılış konuşmasında ülkeyi Müslümanlar silip süpürecek diye konuşursa böyle olur.
Ben burada araya gireceğim ve tam karşı fikirde olanların görüşlerini size ileteceğim. Pauline Hanson'ı işaret etmek, bir tek kişiyi suçlamak işin kolayına kaçmaktır. Çünkü Pauline Hanson insanları, buradaki yaşayan insanların görüşlerini temsil ediyor. Bu sorunun daha önemli yanı İslam'ın da dünya çapında nasıl bilindi? İşte biraz önce konuştuk. Çocuk yaşta evlendirmek genellikle Müslüman kültürü içinde oluyor. Şimdi bunları duyunca da halkın çekinmesi veya korkması normal değil mi?
Tabii anlaşılır bir şey var. Yalnız Pauline Hanson derken Michaela Cash'ten de bahsetmek istiyorum. Pauline Hanson o konuşmayı yaptı ve elindeki gücü biliyor. Parlamentoda tek bir oy farkıyla hükümet iktidarda ve Pauline Hanson'un oyuna muhtaç. Ve bu konuşmayı yapar yapmaz senatodaki bakan Michaela Cash gidip 5 senedir görmediği bir yakınını havaalanında karşılar gibi Pauline Hanson'a sarıldı. Yani
evet, o eleştirilere
tamam,
neden oldu. Evet.
Bilinen bir kişi ama evet, bu kadarı fazla. Onun oyuna muhtaç diye öyle sarılan bir hükümet, yani insan gerçekten ürperiyor, neler yapmaz. Pauline Hanson'ın her dediğini yapacaklar.
Ama yalnız hükümet değil. Bakın, insanların %49'u Müslümanlara karşı geldiğini, istemediğini belirtiyor. Bunun da herhalde nedenleri var. Bu sadece Pauline Hanson sorunu değil. Bu genelde İslam'ın kendini nasıl gösterdiği sorunu değil mi?
Şimdi kısa küçük bir örnek vereyim. Yine bizim toplumumuzdan diyebileceğim. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Islamic Council of Victoria, Gosford'dan bir rahibi çağırıp onu konuşturdu. Bir konuşma için davet etti. Ve bu rahip yine birkaç hafta önce Pauline Hanson yanlılarının işte Müslüman kıyafetine girip protesto ettiği bir kişi. Yani ileri bir rahip ve Pauline Hanson taraftarlarının gazabına uğramış bir kişi. Yani nokta atışı diye buna denir. Ve bu Avustralya medyasının çok dikkatini çekti bu iş. Birden aradaki, buradaki inceliği gördüler. Yani Islamic Council of Victoria'nın gündemi nasıl takip ettiğini, işte Hristiyan kesimden bu insanı alıp konuşturup nasıl bir ödül gibi, hani ya da bir teşekkür gibi bir jest yaptığını medyada farkına vardı. Bu yapılması gereken yüzlerce, binlerce işten biri.
Evet.
Ama evet, kendi toplumumuza da bakıyoruz. Biz hala 15 Temmuz sonrası toplum için burada, 15 Temmuz darbe girişiminin buradaki yansımalarıyla uğraşıyoruz.
Arada çok ciddi bir fark var gerçekten. Ve medya da tabii bundan biraz sorumlu. Türkiye'de medya, hatta bazen biraz burada da medya bu konuya çok
Türkiye
fazla ağırlık veriyor.
Tabii ki Türkiye'de o iş gündemde olacaktır ama onun buraya aksettirilmesi ve toplum kuruluşlarımızın hala bunlarla uğraşıyor olması, işte evet. Resmi kurumların, buradaki resmi kurumların ziyaretlerinin ana temasının bu oluşu gibi şeyler gerçekten insanı umutsuzluğa kaptırıyor.
Olay kapandı aradan, dediğiniz gibi yani. 2 ay geçti, hala bu konuyu derinlemesine uzun uzun tartışmanın da pek bir anlamı yok. Bazı mesajlar geliyor bu konuda, size ve diğer dinleyicilere onları iletmek istiyorum. Bir dinleyici: Özen Hanım, sizin medet umduğunuz imamlar o çocukların nikahını kılıyorlar demiş. Bir diğer dinleyici: Müslümanlığın ne kadar tehlikeli olduğunu korktukları için kimse söylemiyor. Bir de çocuklara, bunun farkında değiller, unutmayalım, İslam'ı bugün kimse sorgulayamaz demiş bir diğer dinleyicimiz. Zaten İslam'ı sorgulamak aykırı mıdır dine? Belki bununla ilgili.
Yani oralarda vardırmamak lazım. Unutmayalım, 25 yıl sonra Avustralya'da birisi, ya biz vaktiyle buraya birisi çıktıydı da burayı Müslümanlar istila edecek dediydi, dediğinde ya öyle bir şey olmuş diye unutmuş olacağız. Yani bu gelip geçici bir şey. Aynı politikacı Asyalılar istila ediyor demişti 20 sene önce. Yani bu Amerika'daki Trump'ın, Avrupa'daki ırkçı dalganın buraya yansıması. Bu şimdi gelip geçici bir şey. Tabii ki Avustralya'da Müslüman kesiminin çok daha fazla şeyler yapıyor olması lazım. Uyumu artırmak, desteklemek anlamında. Ama unutmayalım ki bu işin bir numaralı kışkırtıcısı Avustralya'daki ırkçı çevreler.
Ama yine geleceğiz ona. Irkçılık deyip biraz kurtulmak, yani böyle söyleyenler var. Bunu ırkçılık diye tanımlamak, bunun asıl nedenlerini araştırmaktan kurtulmaktır deniliyor. Onu bırakıyorum. Hemen bir SMS'e daha geçiyorum. Çocuk yaştaki evlilikleri yaptıranlar bence Müslüman değildir demiş Mustafa Bey. Bu çocuk yaştaki evlilikler oldukça ilgi çekiyor. Yani demek ki buradaki dinleyicileri de ilgilendiren bir konu. İbrahim Bey telefonda aramış. Buyurun İbrahim Bey.
İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olun.
Ben şimdi Lepentepe'ye de karşıyım. Şimdi dinimiz, İslam dini belki kötü değil, teori olarak, yazılış olarak, ama dünyada uygulanmasına baktığımız zaman hiç kimsenin böyle benimseyeceği ne bir yaşantı var ne özenilecek bir şeyi var. Şimdi dünya çok küçük. Türkiye'mizdeki konuları buraya taşınması iyi değil gibi Lebet Efe'nin görüşleri var. Ben buna da karışmıyorum. Dünya artık avuç içinde. Yarımız Türkiye'deyiz, yarımız Amerika'dayız, yarımız Almanya'dayız. Bütün konular bağımsız olarak değerlendirilmemeli. Herkes birbirine bağlı. Buradaki komşuluk ilişkilerimize bakınca bir tarafımızda Yunanlı, bir tarafımızda İtalyan, bir tarafımızda Avustralyalı. Dünya böyle artık. Onun için kendimizi yargılamamız lazım. Kendimizi artık çoğunluğa uydurmamak lazım. Çoğunluğu biz kendimize uyduramayız. Onların bize özenmesi lazım. Biz iyi olduğumuz sürece.
Peki, hemen Levent Efe'ye geri veriyorum. Sağ olun bizi aradığınız için.
Evet, teşekkür ederim İbrahim Bey. Yani gerçekten asıl konu, bizim her zaman vurguladığımız gibi, toplumumuzun bu Avusturya'daki yaşantıyı yakından tanıması ve kendini bir şekilde uydurması, bir sentez yaratması. Asıl çabamız o yönde. Daha dediğiniz gibi tabii ki dünyayla çok iç içeyiz. Haberler çok çabuk ulaşıyor her tarafa ama toplumumuzun gündeminin, ilgisinin Türkiye'den daha bu tarafa çekilmesi, buradaki acil sorunlarımız dolayısıyla çok önem arz ediyor. Onu vurguluyoruz hep.
Evet. Evet, devam edelim konuşmamıza. Müslümanlık ve bu çocukların evlendirilmesi konusunda yine mesajlar geliyor. Çocuk yaşta evlendirmek gerçekten çok çirkin ama Batı toplumlarında da 15 yaşında cinsel ilişkiye başlıyorlar. Bu da çirkindir demiş Adnan Bey. Siz ne dersiniz?
Batı toplumu bunun zaten farkında. Gençlerin çok genç yaşta zaten cinsel ilişkiye başlama yaşının her geçen yıl daha geriye doğru gitmesi toplumu kaygılandıran bir şey, ama Batı toplumunun bu konudaki ilgisi işte hamile kalmasının önlenmesi, kız çocuklarının ya da erkeklerin de olgunlaşmadan, kafaca olgunlaşmadan bu işe yönelmesindeki yanlışlık gibi konularla yaklaşıyor haliyle. Müslüman dünyanın yaklaşımından biraz daha farklı, ama Avustralya toplumu bunu umursamıyor dememek lazım. Ciddi bir konu.
Evet, bir de tabii zorla yapmak var. Bir şeyi zorla yaptırmak var. Mesela işte biraz önceki programda belirttiğimiz gibi Mısırlı kadın 15 yaşında zorla evlendirilmiş. Ev içi şiddet olayı falan, bir sürü olaylardan sonra. Ancak kocası ölünce 29 yaşında üniversiteye gitmiş.
Çok üzücü bir şey tabii, çok üzücü. Ama tabii buradaki bu tür insanlara yardımcı olan sosyal hizmetlerin kısıtlamaya uğramaması, bu insanlara bir şekilde ulaşılması çok çok önem arz ediyor.
Evet.
Bu konuları devamlı tartışarak sürdürmemiz lazım.
Metin Bey var, Melbourne'den arıyor. Buyurun Metin Bey.
Merhabalar. Ben geçen hafta ben Levent Bey'in bütün konuşmalarını aslında destekliyorum. Onunla aynı fikirdeyim. Fakat geçen haftaki taksi konusunda konuştuklarına çok yadırgadım.
Neden?
Neden? Çünkü şöyle söylediler. Kısaca diyorlar ki işte taksi bir risktir. Bir business gibidir. Kaybedebilirsin.
Geride kaldı dedi, hatırlıyorum. Taksi şirketleri geride kaldı. Teknolojinin gerisinde kaldı dedi. Siz buna katılmıyorsunuz.
Katılmıyorum. Şöyle şunu açıklamam gerekiyor. Burada devlet taksilere izin bile vermiyor. Yani tamam Uber çıkmış olabilir. Bırakın kim kimle kapışıyorsa, kim ne kadar kazanıyorsa kazansın. Sen hangi hafta taksiyi alabiliyorsun?
Peki,
o biznes yani iflas etmemiş ki. Bırakın kim ne kadar kazanırsa kazansın. Bir de üstelik hadi alıyorsun, öyle bir haksızlığı yapıyorsun. O zaman adamın parasını ver.
Evet.
Bu çok büyük bir haksızlık.
Evet.
Bakın aynısını Uyube de yaptı. İstanbul'da. Orada da yaptılar ama takipçiler toplandılar. Recep Tayyip Erdoğan'a çıktılar. Bakın şimdi hiçbir şey yok orada. İnsanlar çalışıyor.
Evet.
Yani sağ olun. Milletin arkasında durdu.
Anladım. Bakın, Metin Bey. Çok teşekkürler ediyorum taksi konusundaki görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Başka dinleyicilere de yer verelim. Bugün nedense arka arkaya arıyorlar. Ahmet Bey buyurun lütfen. Siz de Melbourne'den arıyorsunuz Ahmet Bey. Duyabiliyor musunuz? Hayır, duyamıyorsunuz. Peki sonradan yeniden size yer vermeye çalışacağım. Bir diğer dinleyicimiz var. Henüz ismini vermemiş. Buyurun lütfen. Alo.
Efendim şimdi siz bu küçük çocukların yaşta evlenmesinin şeyini çok şaşırdınız bu sonuçlarına göre. Ben de sizin şaşırmanıza şaşırdım.
Evet.
Şimdi aslında bu bizim suçumuz. Bizim hocaların, imamların görüşünü tartışmak lazım. Bizim dinimiz tartışılmaz. Olay ne? Kayser Trat ne dedi? Önemli olan dedi evet demesi. Hı hı. Bakın yani o 9 yaşındaki çocuk evlenir anlamına geliyor. Bir, ikincisi küçük yaştaki çocuklar, biz Türkler değil Araplar niye evlendiriyor? 9 yaşından sonraki kız çocukları evlendikten sonra ömür boyu Avustralya'da emekli maaşı alıyorlar. Ömür boyu çocuklarından bir,
evet. Peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum ben size.
Bir de ben sizin şaşırmanıza şaşırdım.
Anlıyorum peki. Mehmet Bey.
Pardon eskiden.
Anladım peki, şaşırmayacağım ama şaşırmamaya çalışacağım Mehmet Bey. Bir dinleyicimiz Ali Ekber Tanrıkulu buyurun lütfen.
İyi yayınlar Özden Hanım.
Sağ olun.
Benden önce konuşan beyefendinin dediği gibi ben de sizi şaşırmanıza çok şaşırdım.
Hı hı.
Şimdi biz bu Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman ülke içerisinde olanları dışarıdaki insanlardan daha iyi biliyoruz.
Ben Müslüman bir ülkede yaşamıyorum. Burası çoğunlukla Müslüman bir ülke değil.
Hayır, Müslüman bir ülkeden geliyoruz o zaman.
Anladım.
Diyelim.
Peki öyle daha doğru olur. Evet.
Evet. Şimdi bakın bundan 3-5 yıl önce İsmail Üzülmez mi? İbrahim miydi? Bir basın mensubu 14 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoymaktan yargılanıyordu. Herhalde hatırlarsınız bu. bu olayı. Girmediğinden zübürdür.
İsterseniz konuya gelelim. Siz ne demek istiyorsunuz? Bu, nedir görüşünüz bu konuda?
Ha, o konuda ben şeyi söyleyeceğim. O gazetecinin mahkemede söylemiş olduğu bir olay var. Dedi ki ben 14 yaşındaki bir çocukla beraber oldum. Beni yargılamaya çalışıyorsunuz. Peygamber Efendimiz Ayşe annemizle 19 yaşında evlenmişti.
Evet.
Bu adam bunu mahkemede söyledi.
Evet.
Bilmiyorum,
peki
bu konuda bazı şeyler için iyi bir cevap olacağını düşünüyorum benim söylediklerimin.
Peki sağ olun. Sağ olun.
Bu konuda şöyle bir devreye girmek istiyorum,
buyurun.
Mehmet Bey.
Evet,
yani dini yaklaşımların Avustralya'daki yasalar karşısında bir ağırlığı yok. Din ayrı bir şey. Burası seküler bir ülke. Yani bizim hepimiz inancımız öyle olabilir. O Türkiye'de bile tartışılan bir konu bu. Avustralya'da yasalar 9 yaşındaki çocuğun evlenmesini, kız çocuğun evlenmesini yasak diyorsa bu öyledir. Yani buna biz aslında geldiğimiz ülkede böyle bir şey yoktur, biz aslında yaparız diyemeyiz. Bu konuda çok açık olmamız lazım. Yani dinimizde böyledir diye bir yaklaşımın hukuki olarak burada bir karşılığı yok. Bu çok net.
Evet.
Zaten Avustralya toplumu da bunu merak ediyor. Yani yetkililerin istediği, merak ettiği, ettiği toplumlardan beklediği destek bu yönde. Toplum önderleri, imamlar bu konuda öne çıktı. Zaten o ilettiğiniz Kayser Bey'in açıklaması son derece böyle iki arada bir derede yapmış açıklamayı. İki tarafı da kızdırmamaya çalışarak bir konuşma yapmış. Halbuki yasalar çok net bu konuda.
Yasalar çok net. Aynen, ben de ona değinecektim dediğiniz gibi. Program içinde de bahsettim.
Aynı şeyi kız çocuklarının sünneti içinde Afrikalı ve Arap bazı kabileleri, işte o ülkelerden gelen insanlar aynı şeyi yasalar karşısında bunu söylemeye çalışıyorlar. Hiçbir geçerliği yok.
Evet.
Biz bizde olmadığı için, yaygın bir şey olmadığı için biz de tabii tepkiyle karşılıyoruz. Ama Avustralya'da yasalar seküler bir ülke olduğu için son derece açık bu konuda.
Evet, bu önemli bir konu, altını çizdiğiniz için sağ olun. Bir mesaj var. Biz Türk Müslümanlar Avustralyalılara örnek bir toplum olmalıyız diyor Hasan Çağlar Bey. Bir kadın dinleyicimiz var, hem de Canberra'dan arıyor Levent Bey. Fatma Hanım, buyurun lütfen.
Alo.
Alo, buyurun.
Merhabalar.
Merhaba.
Ya ben bir söyleyecektim. Sadece bu Müslümanların genç yaşta çocukların evlendirmesine şaşırmadım. Bu ezelden biridir böyle. Türkiye'de de doğuda da böyle şeyler yaşanıyordu. Fakat Türkiye'de bugün dikkat ederseniz daha çok tecavüz olayları çoğaldı. Erken evlilikler başladı. Lisede evlenilebilir gibi bir takım yasalar çıkartıldı. Şu anda şeriata doğru gidiyor Türkiye'ye tabii. Şeriatlı ülkelerde böyle şeyler asla tartışılamaz. Zaten yasaktır. Büyük de cezaları vardır. Şu anda Türkiye'de de bunlar yaşanıyor. Şu anda burada bu tip konuşmalarda bile ben eminim çok böyle dar vatandaşlar yine mazlum edebiyatı yapacaklar. Yine işte biz yaşayamıyoruz. Genç yaşta çocuklarımızı evlendiremiyoruz falan diye bu mazlum edebiyatı yine yapacaklardır mutlaka.
Evet Fatma yani, Hanım, oradan uzaklardan aradığınız için size çok teşekkür ediyorum ama telefonunuzun pili bitmek üzere olduğundan olsa gerek gidip geliyor sesiniz. Ama lütfen yeniden arayın. Gelecek haftalarda da görüşlerinizi bekleyeceğiz. Çok sağ olun.
Oldu, teşekkür ederim.
İyi günler size. Ve bir dinleyicimiz yazmış, Mustafa Bey Sidney'den. Ben de sizin gibi şaşırmış durumdayım. Özen Hanım, yalnız değilsiniz, saygılar demiş. Bu şaşırma durumunu biraz hemen hızla düzelteyim. Ben Müslüman çocukların, genç kızların evlendirilmesine değil de Avustralya nüfusunun %49'unun Müslümanların buraya alınmasına karşı olduğunun ortaya çıkmasına çok şaşırdım doğrusu. Ama diğer konuda da şaşırmak, yani eksik olmaz herhalde, o da ona da biraz şaşırdım denilebilir. Levent Bey, bir dakika kaldı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
Vallahi politik ortam ısınıyor, çok açık. Tabii biraz da Amerika'daki seçimlerin ne olacağı, Trump'ın kazanıp kazanmayacağıyla ilgili. Ama bu tür ırkçı yaklaşımlar her ülkede arttıkça Batı dünyasında birbirine domino etkisiyle buraya da gelecek. Yani toplumumuzun da gerçekten çok ciddi yakından takip ediyor olması lazım bizler için. Sıkıntılı günler olabilir. Avustralya toplumuyla daha kaynaşmış bir halde olan bitenin farkında olarak ve bunları tartışarak çok yakından izlememiz gerekiyor. Onu söylemek istiyorum.